Ayrım 11.
Atatürk'ün bana anlattıkları Fatih Rıfkı Atay. Sonra anlattım ki güya o uzun mülakatta padişah Meclis-i Nebusan'ı dağıtmak düzenin üzerinde benimle müdaveleri efkar etmiştir. Ve ben kendisini tasvip ederek ordunun aynı fikirde olduğunu söylemişimdir ve kendim ve arkadaşlarım namına ona söz vermişimdir. Artık böyle dedikodulara ehemmiyet verecek halde değildim. Müteessirdim. İzzet Paşa ve bazı rüfeka arkadaşlar ile sadaret konağında verdiğimiz karar çoktan suya düşmüştü. Şişli'deki evimde yeni vaziyetim lazım ediyordum. İstanbul sokakları itiraf devletlerinin sungur askerleriyle dolmuştu. Boğaziçi toplarını sağ sola çeviren düşman zırhlılarıyla lacivert sularına kadar örtülüydü. Herkes ancak pek zaruri ihtiyaçlar için evlerinden çıkılıyor, sokaklarda hatır ve hayale gelmeyen hakaretleri uğrayarak için caddelerin duvar diplerinden büzülerek, eğilerek ve korkarak yürüyebiliyorlardı. Bütün ihtiyatlara rağmen yine o kadar feci tecavüz sahneleri eksik değildi. Koskoca İstanbul ve koskoca İstanbul'un yüz binlerce halkı sesleri kısılmış bir haldeydi. İstanbul ufuklarını yükselen sahneler, düşman sesleri, düşman hakaretleri, düşman bayrak ve sümbüleriydi. Şayan hayalettir. Artık adi bir mendil gibi ayak altında çiğnenen hayalette hala bir saltanat, bir hükümet, bir varlık farz edenler vardı. Mütareke. Şimdiye kadar Atatürk'ün ağzından nakletmiş olduğum hatıraların son kısmında gördüğü üzere İzzet Paşa sadrazam olduğu vakit Adana'da bulunan Mustafa Kemal Paşa, Muğla Fırtı Harekesi'nin bilhassa askeri işgalleri alabildiğine hak veren maddelerini daha fazla vuzuhlandırmak, açık hale getirmek, bu mütarekenin kayıtsız ve şartsız teslim karakterini hafifletmek ve bunlar temin olunmadıkça seferber orduyu terhis etmemek fikrindeydi. Bundan başka kabine değişikliği olduğu vakit kendisinin harbiye nazırlarına getirilmesini istemiştir. Sadrazam İzzet Paşa mütareke şartları hakkındaki tenkitlerini dikkate almadıktan başka harbiye nazırlığı için Badesu refakatimiz Ertaf-ı Sübbaniye'den memurdur cevabını verdi. İskenderun asker çıkarılmasını silahla men etmek hakkında emir vermiş olmasından da Mustafa Kemal Paşa ile kabine arasında anlaşmazlık çıktı. Mustafa Kemal Paşa harbiye nazırlığını niçin istemiş olduğunu şöyle izah eder. Ben sulhun çabuk gelmeyeceğini biliyordum. Sulha kayıtlar çok buhranlı vaziyetler karşısında kalacaktır. İşte bu sıralarda vatanı ciddi hizmetlerde bulunabileceğim kanaatindeydim. İstanbul'un niçin ve nasıl hareket etmiş olduğunu gene kendisinden dinleyelim. Bir gün İzzet Paşa beni makine başına çağırdı. Kabinenin istifa ettiğini söyleyerek İstanbul'da bulunmaklığın münasip olacağını söyledi. Ben bundan payitahta ahvalin karıştığı manasını çıkardım. Kumanda ettiğim ordular grubuna kaldırılmış olduğu için İstanbul'a hareket ettim. İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa, İzzet Paşa ile Fuat Paşa Türbesi karşısındaki konağında buluştu. İzzet Paşa istifa sebeplerini anlattı. Mustafa Kemal Paşa nihayet bir haysiyet meselesi yüzünden böyle zamanda hükümeti bırakmak doğru olmadığı fikrindeydi. Ona göre sadrazamlık makamına çağrılan Tevfik Paşa kabinesini düşürmek ve yeniden bir İzzet Paşa kabinesi kurulmak lazımdı. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ettiler. Hatta yeni bir kabine listesi bile yaptılar ve her biri türlü çalışmaya koyuldular. Mustafa Kemal Paşa önce eskiden arkadaşlık ettiği bütün mebuslarla kabineyi nasıl düşürecekleri hakkında konuştu. Bu arkadaşlar teklif üzerine kendisini başka mebuslarla da tanıştırmak istediklerinden önce ilk defa Fındıklı'daki Meclis Sarayı'na gitti. Haftanın münakaşa mevzu Tevfik Paşa kabinesine itimat reyi verip vermemekti. İtimat o gün reye konacaktı. Kanaati itimat reyi verilmemesiydi. Eski tanıdığım veya o gün tanıştığım nebusları bu kanaatimi kabul ettirmeye çalıştım. Bir kısım nebuslar şu fikirde idi ki eğer itimat reyi verilmezse meclis dağıtılacaktı. Eğer böyle yapılmazsa biraz vakit kazanmak ve bazı faydalı işler görmek mümkün olabilecekti. Ben ise meclisin dağıtılacağından şüphe etmiyordum. Yeni sadrazamlarda olmak için itimat reyi almalıydı. Vakit kazanmak için de bilakis itimat reyi vermemek ve bunda ısrar etmek, arada da yeni bir İzzet Paşa kabinesi kurulma çarelerini aramak daha doğruydu. Hatta bir takım mebuslar hususi bir toplantı yaparak Mustafa Kemal Paşa ile daha etraflı bir münakaşada bulundular. öyle sanıyordaki teklifi kabul edilmiştir ve Tevfik Paşa kabinesine itimat edilmeyecektir. Mebuslar toplantı salonuna girerken oda locaya çıktı. Herkes reyini verdi, tasnif işi bitti ve reis Tevfik Paşa kabinesinin ekseriyet kazandığını tebliğ etti. Meclisten çıkınca anayasa seyahatindeki tanışıklar güvenerek saraya telefon etti. Mahdettin'in kendisini kabul etmesini rica etti. Maksadı padişahla konuşmak, tedbir diye düşündüğünü açık söylemekti. Bu ricasını bildirecek zat hocası Naci Bey'di. Mebus General Nazi Erdoğan kendisine maksadını ima bile etti. Naci Bey'in o gün veya ertesi gün için bir mülakat almayı elinden geldiği kadar çalıştığında şüphe yoktu. Fakat kafasındaki kararı gizleyen Mahdettin saflıktan gelerek önümüzdeki cuma selamlığına gelmekliğini ve benim orada konuşacağını tebliğ etti. Cuma'ya birkaç gün vardı. Beklemekten başka ne yapabilirdim? Cuma günü selamlığa gittim ve dışarıda bekleyenlerce hayli tefsiri uğrayan mülakatta bulundum. Konuşma uzun sürdü ancak konuştuklarımız çok kısaydı. Ben sözüme başlangıç ararken padişah beni önledi, dedi ki, bilirim ki ordunuz zabitleri ve kumandanları sizi severler. Bana teminat verebilir misiniz ki onlardan bana bir fenalık gelmeyecektir? Böyle bir sualin sebebi ne olduğunu hemen kavrayamadım. Orduya ait bazı malumat mı var efendim, diye sordum. Gözlerimi kapadı, ne evet ne hayır dedi. Yani sualini bir daha tekrar etti. Gerçi dedim, ben İstanbul'a geleli birkaç gün var. Buradaki vaziyeti tamamıyla bilmiyorum. Yalnız ordu kumandan ve zabitlerinde saati şahanenize karşı bir ceylan olması için sebep görmüyorum. Anlaşılmaz bir tavırla ilave etti. Yalnız bugünden bahsetmiyorum. Bugünden ve yarından. Bu son cümle beni şüpheye düşürdü. Demek yarın padişah öyle bir hareket yapabilir ki, ordunun vatanını seven kumanda ve zabit heyeti bundan müteessir olabilir. Padişahın verilmiş bir kararı olmalıydı. Biz ise bu kararın ne olduğunu bilmeyen veya anlamak istemeyen kimselerle konuşuyorduk. Zat-ı Şahane gözlerini açarken ayağa kalktı, şu sözlerle mülakata son verdi. Siz akıllı bir kumandansınız. Tecrübesiz arkadaşlarınızı tavır edeceğinizden eminim. Meclis feshedilmiştir. Hatta o zamanlar şu rivayeti çıkarılmış. Padişah bu feshedilişi için Mustafa Kemal'e danışmış. O da hem doğru olduğunu söylemiş hem de ordunun kendi fikrinde olduğunu bildirmiş. Şişli'deki evine çekildi. İstanbul sokakları itilaf askerleri ile doluydu. Boğaziçi toplarını sağa sola çeviren düşman zırhlarından lacivert suları görünmeyecek kadar örtülüydü. Birçok hisli vatandaşlar ancak ekmek ve erzak almak için evlerinden çıkabiliyor. Onlar da hakaret görmemek için duvar diplerinden büzülerek ve eğilerek geçiyordu. Koskoca İstanbul'da şimdi yaşayan adeta sesleri kısılmış bir haldeydi. Bir gün akaretlerde anasının evindeyken kapıyı İtalyan askerlerinin zorlamış olduğunu haber verdiler. Aşağı indi. Kim olduğunu haber vererek yukarı çıkmamalarını istedi. Mustafa Kemal'e bak sinirlendiğinden sabit. Biz böyle emir aldık. Yerine getirmeye mecburuz, dedi. Size bu emri veren kimdir? Kumandanımız. Evimden çıkmanız için ne yapayım? Kumandanımızdan bir emir getirmelisiniz. O halde, dedim, bu emri almaya çalışırım. O zamana kadar sizde olduğunuz yerde kalınız. Zabit nazik davrandı. Evde telefon olmadığı için Mustafa Kemal bir köşe yukarıda oturan diğer bekleri Kazım Paşa'nın apartmanına koştu. İtalyan mümessilliğini aradı. Telefona gelen zatı başına gelen hikaye etti. Bir müddet sonra kendisine şu cevabı verdiler. Affedersiniz, mutlaka bir yanlışlık olmalı. Askerlerin başındaki zabiti telefona çağırırsanız emir verilecektir. Zabit geldi, konuştular ve elize olmaktan vazgeçtiler. Bundan başka ertesi gün kendisine Şişli bölgesi İtalyan kumandanlığının arkası yazılarla dolu bir kartını getirdiler. Bu yazılar şunu diyormuş, böyle kimse tecavüz edemez. Birkaç gün sonra bu sefer İtalyan olmayan bir müfreze eve geliyor. Mustafa Kemal orada yoktur. Kartı göstermişler, askerlerin başındaki zabit yırtmış ve bütün eve yalır. Bütün bunları mütarekiyle beraber İstanbul'un ne hale geldiğini gözlerimizle bir daha canlandırmak için anlatıyorum. Tertipler. Artık Mustafa Kemal birçok tanıdıklarını ve bildiklerini arayarak yahut kendilerini arayarak sıkı temaslara girişiyor. Ne saray ne de hükümette evet kalmıştır ve bugün işe vatanın hayrını herhangi bir barış elde etmek imkanımıza yoktur. Eski arkadaşım Fethi Bey'le Fethi Okyar günler ve gecelerce dertleştim. Benim evimde veya onun apartmanında konuşuyor ve birbirimize aynı şeyi soruyorduk. Ne yapılabilir? temas ettikleri arasında eski itaatçılardan yahut itilafçılardan, işgal kuvvetleriyle beraber çalışanlardan birçok kimseler vardı. Her biriyle büsbütün başka türlü görüşüyordum. Bunlar dışında pek samimi ve mahrem bir temasında İsmet Bey'le olmuştur, İsmet İnönü. Bir gün Fethi Bey ile dört müşterek arkadaşla birlikte bir hayali münakaşadan sonra ihtilacı bir komite kurmaya karar verdik ve ihtilacı tedbirler düşünmeye başladık. Padişahı değiştirmek, kabineyi düşünmek, yeni bir hükümet teşkil ederek daha azın hareketlere başvurmak gibi. Başka bir gün bizim Şişli'deki evde toplantımız nihayet bulduktan sonra dört kişiden biri dedi ki, arkadaşlar ben çok düşündüm, namusumla söz veririm ki sırrımız ayrı kalacaktır, fakat komitede çalışmaya devam etmeyeceğim. Hepimiz hayret içinde birbirimize baktık. İçimizden biri, bu ne demek, muvaffakiyetten emin mi diyesiniz diye sordu. Hayır, bunu düşünmedim. Muvaffak olacaksınız. Fakat ihtilacılar muvaffak olsalar ne çok tehlike karşısındadırlar. Bunu da kabul etmelidirler. İşte o zaman ben ve benim gibiler sizin kararlarınızı tatbik etmek üzere iktidara gelecek ihtiyat namzetler oluruz. Fethi Bey ile ben gözlerimizle konuştuk. Derhal dedim ki, beyefendinin iştirak etmeyeceği bir teşebbüs makul de olmayabilir. Ona tecrübe hemen feshetmeliyiz. Böyle yaptık. Kendisi müsaade alıp gitti. Kalanlar cemiyeti tekrar kurmuş oldular. Konuşmanın bu kısmında Mustafa Kemal, Fethi Bey ile eski münasebetlerinden bahsetti ve şu fıkrayı anlattı. Fethi Bey İstanbul'da Dahiliye Naziri olmadan önce Minber isminde bir gazete çıkardı. Belki hatırlarsınız. Sahibi ve baş muharriri idi. Fikirlerimizi birlikte neşretmek üzere ben de kendisiyle ortak olmuştum. Gazetenin ne derece muvaffak olduğunu bilemem. Herhalde benim bu ilk ve son gazeteciliğim muvaffak olmamıştır. Günler geldi geçti. Mustafa Kemal ve bazı arkadaşları şu kanaatte vardılar ki, Vahdettin'i öldürmekten, hükümeti düşürmekten esaslı bir netice alma imkan yoktu. Nihayet yeni hükümdar ve yeni hükümette düşman süngüleri karşısında bulunmak vaziyetinden kurtulmuş olmayacaklardı. Bununla beraber bu temaslarımda devam ediyordum. İşlerimden bir kısmında saf bir vatanperverlik hissinin coşkunluğundan başka ne fikir ne de tedbir kabiliyeti vardı. Bir kısmının hala hassiz politikacılık menfaatlerinden başka düşündükleri yoktu. Kendi kendime şu kararı verdim. Münasip bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içine girmek, bir müddet isimsiz çalıştıktan sonra bütün Türk milletine felaketi haber vermek. İçinde çok dikkatli gizlediğim bu sırrı vakti gelmedikçe kimseye söylemedim. Böyle bir karar vermemişim gibi herhangi temaslara devam ettim. Sırdaşlarımdan birini size haber vereyim. Bir gün İsmet Bey'i, İsmet İnönü'yü davet ettim. Şişi'deki elimde beni yalnız bilen İsmet Bey, gene ne var dedi. Sual sorarken gözlerinin içi yüksek zekası ve itimat veren derin neşesiyle gülüyordu. Hatırladığına göre İsmet Bey o tarihte istihbaratı suhiye, barışı azalama komisyonunda askeri mütehassıs olarak bulunmaktaydı. Ne haber dedim, tahmin edeceğim gibi. Şuradan bana bir Türkiye haritası bulup masaya açar mısın? Üzerinde konuşacağım. İsmet Bey haritayı bulup açtı. Fazla olarak daima cebinde taşıdığı pergeyi de çıkardı. Latife ettim. Henüz pergellik bir şey yok. Biraz pergelsiz görüşelim. Ne yapacaksınız diye sordum. Bu münasebetle söylemeliyim ki benim daima en iyi anlaştığım dostlarımdan biri İsmet olmuştur. Onun için bu mülakatın sebepsiz olmadığını hükmetmişti. Mesela dedim, hiçbir sıfat ve salahiyet sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmekle kurtulma çarelerini aramak için en müsait mıntıka ve beni o mıntıkaya götürecek en kolay yol hangisi olabilir? Yüzüme baktı, tekrar neşeli ve ümitli güldü. Karar verdim mi? Dedi. Şimdilik bundan bahsetmeyelim. Bana memleketi, milleti ve orduyu anlayıp bilen, vaziyeti yakından gören, tehlikeden şüphesi olmayan bir arkadaş gibi cevap ver. İsmet Bey masanın kenarındaki sandalyeye ilişti ve derin derin düşünmeye başladı. O sırada ben salonun içinde dolaşıyordum. Bana saslanıncaya kadar gezindim. Birdenbire ayağa kalktı gülerek. Yollar çok, mıntıkalar çok dedi. Bazı ziyaretçilerin geldiklerini haber verdiler. Haritayı kapımına vakit kalmadan içeri giren bu tanıdıklarla başka barışlara baktık. Bir hayli müddet sonra gene İsmet Bey'le yalnız kaldık. Ne yapacağını bana ne vakit söyleyeceksin? Zamanında. Biraz durarak ilave ettim. Bu dakikada siz de düşünürsünüz ki, verilmiş bir kararım varken onu niçin hemen tatbik etmiyorum? Ben de hemen söyleyeyim ki, ağır ve katı bir kararın doğruluğuna inanmak için vaziyeti her köşesinden mütalaa etmek lazımdır. Ağır ve katı karar tatbik edilmeye başlandıktan sonra, keşke şu tarafını bu tarafını da düşünseydim, belki bir çıkar yol bulurduk. Yeniden bunca kan dökmeye, bunca can yağmaya ihtiyaç kalmazdı gibi tereddütlere yer kalmamalıdır. Böyle bir tereddüt, karar sahibinin vicdanında kanayan bir nokta olur ve onu yaptığının doğruluğundan da şüpheye götürür. Bunlar başka beraber çalışacak olanlar yapılandan başka bir şey yapılmak ihtimali kalmadığına inanmalıydılar. İşte benim mütareke sırasında 4-5 ay İstanbul'da kalışım sırf bunun içindir. Bu geçirdiğim zamanın bir kısmını da hazırlıklara ayırdım. Tahmin edersiniz ki fikir hazırlıkları seferberlikte asker toplamak için olduğu gibi davul zurna ile temin edilemez. Fikir hazırlıklarında tevazu ile çalışmak, kendini silmek, karşısındakine samimi bir kanaat ilham etmek lazımdır. Harekete hazırlık. O sıralarda Anadolu'ya geçen kumandanlarla alakalanıyordum. Kumandan olması yorumluluğundaydı. Arkadaşım Ali Fuat Paşa, Ali Fuat Cevesoy, beni hasta yatağımda ziyaret etti. Kendisi Ulukışla taraflarından Şimendifer'le Ankara'ya nakledilmek üzere bulunan 20. Kol Ordu kumandanlığını alacaktı. Bu kol ordunun başında bulunmalısın. Bundan sonra ehemmiyeti şeyler olacaktır. Kol orduna hakim ol. Etrafına emniyet ver. Hele halkla yakından temas et.
Ayrım sonu.